Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. AKP iktidarının yarattığı ekonomik krizde alım gücü her geçen gün düşen yurttaşlar arasında en çok mağdur edilen kesim emekliler oldu. Düşük emekli aylıklarının yanı sıra zam tuzağına düşürülüp asgari ücretin dahi çok çok altında ücretlerle yaşamak zorunda kalan emekliler çözüm istiyor. Ancak kabine toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan'ın emeklilere ilişkin herhangi bir ifade kullanmaması da emeklilerde yeni bir hayal kırıklığı yarattı. Hükümetten birçok kez emeklilere ilişkin enflasyonu ezdirmeyeceğiz, maaşlarda iyileştirme yapacağız sözleri gelmesine karşın henüz bir adım atılmış değil ve emekliler yalnız bırakılmış durumda. Bizler de konuğumuz tüm emeklilerin sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen'le birlikteyiz. Emeklilerin problemlerini ve taleplerini konuşacağız. Sayın Ergen, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum Sayın Ergen. Hükümet yetkililerinden birçok kez ses yükseldiğini, birçok açıklamanın yapıldığını söylemiştim az önce de. Ancak kendi mağdur ettikleri emeklileri, yani bu Temmuz ayında %25 zam tuzağına düşürüp milyonlarca emekliyi sıfır zamma mahkum edip veya %25'in çok çok altında zamma mahkum edip bundan sonra da enflasyonu ezdirmeyeceğiz diyen yine kendileri oldu. Şimdi emeklilerin mağduriyeti çözülecek mi, çözülmeyecek mi bilmiyoruz. Ertelendikçe erteleniyor veya söylenilen sözler unutuluyor veya rafa kaldırılıyor. Bu tabloyu göz önüne aldığımızda nasıl bir tablo görüyoruz? Nasıl bir değerlendirme yapmak gerekir ve emekliler nasıl bir sürecin içinde, hangi koşullarda yaşıyorlar?
Evet, şöyle başlayalım isterseniz. Emeklilere Temmuz'da %25 zam verildiği ifadesi doğru değil. Şöyledir, emeklilerin 6 milyon emekliye hiç zam verilmedi. 4.153.000 dul ve yetim, emeklilikten dolayı maaş alan dul ve yetimlere de onlara da hiç zam verilmedi. Yani emeklilerin büyük bir çoğunluğuna sıfır zam verildi diye. Geri kalan emeklilerin de %1 ile %25 aralığında zam verildi. Yani düşünün, kök maaşları 7.000 lira, 6.000 lira olanların onların da oransal olarak %25 ile çarptığınızda gelen zam maaşların üzerine eklendi. Öyle ki baz aralığına 1 lira bile eklendi. Yani komik bir durum bu. Geri kalan daha 7500 lira üzerinde maaş alan emeklilere ise %25 zam yaptı. Şimdi hükümet bunu biliyor tabii. Bunu bildiği için de emeklilerin tepkisini de biliyor. Emekliler bu konuda direnişler de sergilemeye başladı. Basın açıklamaları yaptı. Değişik eylem ve etkinlikler yapmaya başlayınca fark etti. Bu yanlış yaptıklarını fark ettiler. Aslında yanlış yaptıklarını biliyorlar da tepkilerin büyüklüğünü fark ettiler. Bu sefer ne yapalım dediler. Emeklilerin bu tepkilerini nasıl nötralize edebiliriz? Onu seçime endeksli bir duruma nasıl çekebiliriz diye yol ve yöntem aradılar. Bunun için her zaman yaptıkları şey, yine çok affedersiniz ama, palavraya başvurdular. Yani şöyle işte, şu kadar zamı şu zamanda vereceğiz, bu kadar zamı şu zamanda vereceğiz gibi değişik ifadelerle sürece oynadılar. En sonunda 1 Ekim'de emeklilere zam vereceğiz dediler. Daha öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü ilk toplandığı dönemde, bu ara tatilde, ben 600 milletvekiline mail attım. Emeklilerin durumunu kısaca belirttikten sonra orada bir kanun teklifi vererek emeklilerin maaşlarında iyileştirilme yapılmasını istedim. Zaten bu tepkilerimiz aşevleri önünde, İşkur önlerinde de devam etti. Bunu biliyorlar. Bu sefer açıklama yapmaya başladılar. Biz emeklilere Ekim'de işte zam vereceğiz, durumlarını iyileştireceğiz dediler. Bunun ya doğru olmadığını biliyorduk zaten biz. Demin de anlattığım şekilde emeklilerin tepkilerini sönümlendirmek için yaptıkları bir ataktı bu. Bunu biliyorduk biz. Dolayısıyla sürece oynadılar ve şöyle yapacak. En son Cumhurbaşkanı da bunların söyledikleri lafları aslında terse çeviren, yani söylenenlerin gerçek olmadığını ifade eden açıklamasını yaptı. Emeklilere işte 2024 Ocak ayında emeklilerin durumunu iyileştireceğiz demeye başladı. Tabii bu denince de ne söyleyeceklerini şaşıranlar bu sefer bakanlar değişik açıklamalarda bulunmaya başladılar. Şimdi biz zaten, ben daha önce değişik televizyon kanallarında, basında şeyi anlatmıştım. Bu emeklilere böyle Ekim'de bir iyileştirme yapmayacaklarını, bunların emeklilerin tepkilerini sönümlendirmek ve seçime endeksli bir hale getirebilmek için oyun olduğunu anlatmıştım. Bunlara inanmadığımızı belirtmiştim. Haklı çıktık. Yani görünen köy kılavuz istemiyor ve en sonunda Ekim'de de bir zam olmayacağı aşikar. Zaten şöyle olsa da kabul etmezdik. İşte 29 Ekim'de ya da 1 Ekim'de 5 bin lira, 10 bin lira gibi bir zamın, yani emeklilere bir ikramiye biçimde verilen bir zamın bir anlam ifade etmeyecek. Bizim çok büyük hak kayıplarına uğradığımız noktada bir rüşvete, yani bir parmak bala ihtiyacımızın olmadığını söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Kimi, burada üzücü bir şey de söylemekten geçemeyeceğim, kimi emekli dernekleri açıklamalar yaparak bu ikramiyenin miktarı üzerinden açıklamalar yaptılar. Görünen o ki hükümetin altıncı kolunu oynuyorlar. Yani onların verdikleri ya da önerdikleri şeyi kamuoyunun içinde daha iyi yerleştirmek, emeklilere daha çok algı yaratabilmek için de bunlar da bu tür laflar ettiler. Bu da bizim emekliler açısından üzüldüğümüz bir noktaydı.
Sayın Ergen, peki bir de EYT meselesi var. Emeklilikte yaşa takılanlar. Emeklilikte yaşa takılanlar uzun bir süredir mücadele ediyorlardı ve bu uzun soluklu mücadele aslında hükümete geri adım attırdı. Ancak bu geri adımın ardından EYT kapsamı dışında kalanlarda ciddi sorunlar oldu. EYT'lilerin kendisi için de bir sorun oldu. Bir 8 Eylül 1999 meselesi var, bir de 9 Eylül 1999 meselesi var. Aralarında büyük bir eşitsizliğin ve uçurumun yaratılacağı bir evreye giriyorlar ve insanlar adalet taleplerini sıklıkla dile getiriyorlar. Şimdi bizim önümüzde bu emeklilikte yaşa takılanlar meselesine baktığımızda ne tür bir tablo var, ne görüyoruz buraya baktığımızda?
Evet, bahsettiğiniz gibi 8 Eylül ile 9 Eylül arasındaki fark, yani bir günlük fark 17 yıla tekabül ediyor. Yani 8 Eylül'de işe girmiş olan emekli olabildi. 9 Eylül'de işe girecek olan, girmiş olan 17 yıl sonra emekli olabilecek. Yani böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Emeklilerin, yani emeklilikte yaşa takılanlar, evet, büyük bir direnç gösterdiler. Daha önce kazanılmış haklarını korumaya çalıştılar. Onda da nispeten başarılı oldular. Ama bir kısmı tabii. Fakat gelinen noktada şöyle bir durum oldu. Ya onlar da şu anda aldıkları maaş 7500. Yani çok düşük maaş alıyorlar. Şimdi 7500'e emekli olsan ne olur, olmasan ne olur. Ve bu arkadaşlarımız da hem işlerinden olduğu bir kısmı çalışma hayatlarının dışına itildiler ve yoksulluk çekmeye başladılar. Bir kısmı da şöyle bir şey var. Çalışan EYT'lilere bir destek verileceği, prim desteği verileceği söyleniyordu. Şimdi bugün gazetelerde var. Onun da kaldırılacağını ve geriye dönük olarak tahsil edileceği söyleniyor. Dolayısıyla emeklide yaşa takılan arkadaşlarımızın, emekliyi hak eden arkadaşlarımızın mağduriyetleri de devam ediyor. Onu da belirtmek isterim. Zaten hepsi de şu anda emekli olmadı.
Evet, aslında bütün emeklilerin yoksullukta dibe doğru eşitlendiğini belirtebileceğimizi düşünüyorum bu konu hakkında. Bir de yeni bir meselemiz daha var. Aslında çok geçmişten gelen ancak bir kere daha önümüze sunulan bir mesele. Orta vadeli programın açıklanmasının ardından bizler kıdem tazminatı konusunun bir kez daha hükümet tarafından gündeme getirildiğini, daha doğrusu hedefe konulduğunu gördük. Şimdi kıdem tazminatının fona devri bir kere daha söz konusu şekle sokuldu. Yıllardır tartışılıyordu ancak tepkiler üzerine geri çekiliyordu. Geri adım atılıyordu. Şimdi orta vadeli programdan sonra alınan bu kıdem tazminatı meselesine baktığımızda nasıl bir mağduriyet yaşanacak? Çünkü sürekli kırmızı çizgi olduğunun altı çiziliyordu ve bunun yapılmaması gerektiğinin altı çiziliyordu, vurgulanıyordu sendikalar tarafından. Siz ne düşünüyorsunuz kıdem tazminatı meselesi için?
Şimdi hani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler ya. Zaten Şimşek'in gelmesiyle birlikte, Mehmet Şimşek'in gelmesiyle birlikte bu tür şeylerin olacağını biliyorduk. Yani kıdem tazminatı konusu epey zamandır özellikle işveren çevresinin iştahlarını kabarttığını da biliyorduk. Şimdi bir benzetme yaparak isterseniz yanıtlayayım. Buyurun. 2008 yılında sağlıkta reform dediler. Sosyal güvenlik kurulunda reform dediler. O reformla işte sosyal güvenlik kurumunu iyileştireceklerini ve emeklilerin durumlarını iyileştirecekleri algısını yaratmaya başladılar. Televizyonlarda, işte basında, yayında bakanlar kocaman kocaman açıklamalar yaptılar. Biz tabii o zaman işin aslını biliyorduk. Dedik ki bu emeklilere zulüm demektir. Emeklilik maaşlarının çok düşürülmesi demektir. Buna prim vermemek lazım. Bunun karşısında geniş bir direnişin örgütlenmesi gerekir dedik. Lakin işte Türkiye'de biliyorsunuz yalanla, dolanla, palavrayla, baskıyla, medya aracılığıyla ellerinde olan medyalardan bahsediyorum. Yandaş medyaların aracılığıyla yoğun bir propagandayla insanları ikna etmeyi başardılar ve orada o reform geçti. Ne oldu o reform geçince? Özellikle sigortalı ve Bağkurlu çalışan arkadaşlarımızın emeklilikte aldıkları %65 oranında pay %28'lere kademe kademe düşürüldü. Bugün 7500 lira alan arkadaşlarımız ki 7500 lira da değil onların maaşları 4600-5400 o aralıktadır. Bu arkadaşlarımızın işte hazine yardımıyla o kadar alıyorlar. Bu arkadaşlarımızın bu duruma düşürülmesinin nedeni o sosyal güvenlikteki reform paketidir. Aynı şey bugün kıdem tazminatında reform adı altında getirdikleri düzenleme, getirmeye çalıştıkları bir düzenlemedir. Olacak olanı söyleyeyim size. Eğer işçiler, çalışanlar bu konuda direniş göstermezse, bu çalışanları ilgilendiren bir konu daha çok, bunlar yoğun bir tepki göstermezlerse ve bunun geçmesini engellemezlerse parlamentoda kıdem tazminatlarından da olacaklar. Bu benzer bir şey var. Bizim sizler bilmezsiniz de hani bizim MEAK diye bir şeyimiz vardı, sandığımız vardı. Bu 12 Eylül'den sonra bu MEAK'ı kaldırdılar birkaç sene sonra. Hatta 83'te falan kaldırdılar zannedersem. Şimdi MEAK'ta da bir sandık vardı böyle aynen. Bizden bir miktar para kesiliyor. Daha sonra biz emekli olunca o para bize verilecekti. Kıdem tazminatının bir başka versiyonu. Fakat o MEAK'lar ne oldu? Bir baktık işte o günün değerinde eğer 20 bin lira maaş alıyorsan bize 1000 lira falan bir para verdiler. Dediler ki MEAK'lar bitti falan işte. MEAK'larımızı öyle kimi alabildi kimi de alamadı. Cüzi miktarlarla MEAK'lar gitti ve sonuçta olan o zaman çalışan memurları oldu. Aynı kıdem tazminatında akıbeti budur. Kıdem tazminatını fona çevirecekler. Fondan da yine teşvikler yapacaklardır işverenlere ve başka yerlere, seçimlerde şurada burada kullanacaklardır. Dolayısıyla bir zamanlar sonra da o paranın zaten değeri düşecektir ve çok cüzi miktarlara düşecektir. Böylelikle işçilerimizin, çalışanlarımızın hakları gasp edilecektir. Bakın, dün Bir Gün gazetesinde yayınlanmıştı. Doktor Ergün Demir ile Doktor Günay Kılıç'ın bir yazısı vardı. 2022 yılında işverenlere 109 milyar lira teşvik verilmiş. Şimdi işçinin kıdem tazminatına çökmek isteyen insanların bir diğer taraftan işverenlere verdiği teşviki görüyorsunuz. Yani burada bir tercih sorunu vardır. Çalışanların aleyhine, emeklilerin aleyhine bir tercih sorunları vardır. Dolayısıyla buna karşı toplumsal muhalefetinin geçmesi gerekiyor. Demokratik tepkilerin konulması gerekiyor. Örgütlü bir mücadele şarttır diyorum.
Sayın Ergen, son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi tüm bu süreçleri konuştuk. Bir de artık emeklilerden sesin yükseldiğini görüyoruz. Çünkü yaşanılamayacak koşullara mahkum ediliyorlar. 4 bin liralardan, 5 bin liralardan bahsediyoruz. Emeklilerin talepleri nelerdir ve önümüzdeki süreçte emekli hareketi açısından neler göreceğiz?
Şimdi biz tüm emeklilerin sendikası olarak Türkiye'de sendikal hareketin nasıl olması gerektiğini de ipuçlarını vermeye çalışıyoruz. Yani doğru bir sendikal anlayış, emeklilerin gerçekten sorunlarını içeren, onların demokratik taleplerini de içeren bir mücadeleyi önümüze koyduk. Bu Türkiye'deki sendikal hareket açısından da aslında önemli bir gelişmedir. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Emeklilerin çok büyük talepleri var. Diyeceğim ama dilim varmıyor. Niye diyeceğim dilim varmıyor? Çünkü küçük küçük taleplerimiz bile hiç dikkate alınmıyor. Bu taleplerimizle ilgili 30 Eylül'de Cumartesi günü Ankara'da bir basın açıklaması yapacağız zaten. Parlamento açılmadan bir gün öncesine. Taleplerimiz çok nettir. Artık biz aylık aylık taleplerimizi güncellemeye başladık. Enflasyonun aldığı boyut, hayat pahalılığının aldığı boyut, zamların aldığı boyutu gördükçe bize bizim de durumumuzu güncellemekten başka çaremiz kalmıyor. Bu nedenle diyoruz ki en düşük emekli aylığının artık 20 bin lira civarına çekilmesi gerekiyor. Bir yaşam standardı var. Bir yaşam standardının tutturulması gerekiyor. Benzer biçimde daha fazla prim veren biraz daha fazla maaş alacaktır elbette. Onların da bu 20 bin liranın üzerinde maaşlarını alması gerekiyor. Ama 20 bin liranın altındaki maaşların bizi tatmin etmeyeceğini de söylemek isteriz. Bir tanesi bu. Yani önümüzdeki günlerde hiç öyle ocağı falan beklemeden emeklilerin maaşlarında bir iyileştirme yapmalarını bekliyoruz. Bir diğer talebimiz, bakın biz daha önce söyledik. Özellikle bu emekli ikramiyeleri konusunda Türkiye'de bulunan siyasi partileri birçoğunu, bizi kabul edenleri ziyaret ettik, dosyalar verdik. Dedik ki emeklilere bayram ikramiyesi verin. Zaten ilk bunun fikri babası biziz. Dolayısıyla tabii bunu zaman içerisinde kuşa çevirdiler. Biz onu dörde çıkarılmasını ve asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini söyledik. İkinci talebimiz de bu. Yani bayramlarda dört bayramda istiyoruz biz. Yani dört, mesela 19 Mayıs olabilir veya 23 Nisan olabilir biri. Biri de 29 Ekim olabilir. İki de dini bayram olmak üzere dörde çıkarılmasını ve asgari ücret düzeyine çekilmesini talep ediyoruz. Bir diğer sorunumuz da oldukça da ağır bir sorundur. Sağlık sorunu. Şimdi bizler tabii belli bir yaşa gelmişiz. Birçoğumuzun kronik rahatsızlıkları var. Ameliyatlar var. Kötü hastalıklar var. Bunların tedavi edilmesi gerekiyor. Bunların tedavi edilmesi için de hem sağlığa ulaşmamızın kolaylaştırılması gerekiyor. Hem de bazen devlet hastanelerinde yeterli zaman ve teçhizat olmadığında özele sevk ediliyor. İnsanların parası olmadığı zaman ölüme gidiyor zaten. Başka yapacakları bir şey yok. İşte bu nedenle diyoruz ki bu tür şeylerde emeklilerin ücretsiz sağlık bakımı yapılması gerekiyor. Yani mesela arkadaşımız var, kötü bir hastalık, akıllı ilaçlar kullanıyorlar. Her biri dünya para ve bunları parasıyla alıyorlar. Bunların devletin ödemesi gerekiyor. Bunun gibi sağlık sorunlarının emekliler açısından da bir anlayışla karşılanmasını düşünüyoruz. Böyle bir anlayış gösterilmesini düşünüyoruz emeklilerle ilgili. Bunu söylemek isterim. Bir de son olarak şunu da izin verirseniz söyleyeyim. Şimdi bizim üzerimizde çok yoğun bir baskı var. Sendika kurduk. Emeklilerin haklarını dile getiriyoruz. Onların mağduriyetlerini dile getiriyoruz. Ve onların bu son evresinde, hayatlarının bu son çeyreğinde hiç değilse insanca bir yaşam sürmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu nedenle de bunun aracı olarak da bir sendika kurduk. Ve sendikamıza sürekli kapatma davaları açılıyor. Sürekli baskı altına alınıyor ve 17 Ekim'de de yine bir kapatma davasıyla karşı karşıyayız. Sendikal haklarımızın önündeki ve sendikal örgütlenmemizin önündeki engellerin kaldırılmasını ve bu baskılara son verilmesini bekliyoruz.
Sayın Ergen, çok teşekkür ediyorum aktardığınız kıymetli bilgiler için.
Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen'le hem emeklilerin problemlerini hem de bu problemlerin nasıl çözüleceğini konuştuk. Aslında emekliler birçok süredir artık harekete geçmiş durumdalardı, sesimizi duyun diyorlardı. Ancak birçok kez hükümet tarafından açıklama gelse de açıklamaların altı boş çıkıyordu. Şimdilik burada noktalıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.